Dostoyevski, Suç ve Ceza, 2. Bölüm. Raskolnikov kalabalıklara alışık değildi. Ve daha önce de söylediğimiz gibi, özellikle de şu son sıralarda her tür topluluktan kaçar olmuştu. Ama şu anda birdenbire bir şey onu insanlara doğru itmeye başladı. İçinde yeni bir şeyler gelişiyor, insanlara karşı susuzluk duyuyordu. Bütün bir aydır yoğun biçimde yaşadığı heyecan ve üzüntüden öylesine bitkinleşmişti ki, bir dakikacık olsun bile, nasıl olursa olsun, farklı bir dünyada dinlenmek istiyordu. İşte bütün pisliğine rağmen, bu meyhanede kalmak istemesinin nedeni de buydu. Meyhaneci başka bir odadaydı. Ancak bir takım merdivenleri inerek ikide bir de salona giriyor, gelişinde de kendinden önce kocaman kırmızı kırmaları olan pırıl pırıl çizmeler görülüyordu. Sırtında bir kaban ve yağdan ışıl ışıl olmuş kara atlastan bir yelek vardı. Kravatsızdı. Suratı bir demir kilit gibi sanki yağ bulanmıştı. Tezgahın arkasında 14 yaşlarında bir çocukla müşterilere servis yapan ondan daha küçük bir başka çocuk daha vardı. Tezgahın üzerinde ince ince doğranmış salatalıklar, kara peksimetler ve yine küçük küçük doğranmış balıklar duruyordu. Çok pis bir koku yayılıyordu bunlardan. Bunaltıcı bir havası vardı meyhanenin. Oturulacak gibi değildi. Her şeye öylesine ağır bir şarap kokusu sinmişti ki, insan yalnızca bu kokudan bile 5 dakika içinde sarhoş olabilirdi. Bazen hayatta öyle karşılaşmalar olur ki, hem de hiç tanımadığımız insanlarla, bir tek sözcük bile konuşmadan birdenbire tek bir bakışla ilgilenmeye başlayabiliriz. İşte bu ileride oturan ve emekli bir memura benzeyen kişi de Raskolnikov üzerinde aynı etkiyi bırakmıştı. Delikanlı sonraları bu ilk izlenimi pek çok kez anımsayacak ama bunu bir ön sezi olarak kabul edecekti. Gözlerini memura dikmiş bakıyordu. Bu biraz da memurun da aynı biçimde bakışından ileri geliyordu. Memur besbelli konuşmak istiyordu onunla. Meyhanede bulunan ötekilere ise meyhaneci de içlerinde alışkın hatta bıkkın bakışlarla bakıyordu. Bu bakışlarda toplumsal durumları, öğrenim dereceleri aşağı, kendileriyle konuşmaya değmez insanlara karşı takınılan bir yüksekten bakma, karşısındakini aşağı görme havası da seziliyordu. 50'sini geçkin, orta boylu, tıknaz bir adamdı. Kır saçlı başının tepesi dazlaktı. Şiş yüzü sürekli içmekten sararmış, hatta yeşilimsi bir renk almıştı. Şiş göz kapakları arasından birer delik gibi ufacık ama canlı, kırmızımsı gözleri parlıyordu. Ancak garip bir şeyler daha vardı adamda. Bakışlarında bir heyecan, hatta galiba zeka ışıltıları vardı ama aynı zamanda deliliğe benzeyen bir şeyler de yanıp sönüyordu bu gözlerde. Giysileri eskiydi, düğmeleri kopuk. Lime lime olmuş bir frak vardı üzerinde. Frakın düğmelerinden yalnızca biri her nasılsa duruyordu yerinde ve adam anlaşılan incelik kurallarına aykırı davranmamış olmak için bu düğmeyi ilikli tutuyordu. Nankin kumaşından yapılmış bir yeleğin altından buruşuk, kirli bir plastron kabarıyordu. Memur biçimi tıraş olmuştu ama son tıraşının üzerinden epey zaman geçtiği anlaşılıyordu. Yüzü mavimsi kır bir sakalla kaplıydı. Her halinden tam bir memur olduğu anlaşılıyordu. Ama besbelli bir sıkıntısı vardı. İkide bir de parmaklarını saçlar arasında gezdiriyor, bazen dirseklerini kirli, yapış yapış masaya dayayarak başını elleri arasına alıyordu. Sonunda gözlerini doğruca Raskolnikov'a çevirip kendine güvenli, gür bir sesle konuşmaya başladı. ''Çok saygıdeğer bayım, acaba sizinle kibarca konuşmak cesaretini gösterebilir miyim? Çünkü giyim kuşamınıza dikkat etmemiş olmanıza rağmen tecrübelerim bana sizin okumuş ve içkiye alışkın olmayan biri olduğunuzu söylüyor. Bendeniz, içtenlikle birleşmiş bilgiye her zaman saygı duymuşumdur. Zaten ben de 9. dereceden bir memurum. Soyadım Marmeladov'dur. 9. dereceden bir memur. Merakımı bağışlayın. Siz de bir yerde memur musunuz?'' Bu sözlerdeki süslü üsluptan ve kendisine böylesine doğrudan doğruya seslenişten şaşıran delikanlı, ''Hayır'' dedi, ''okuyorum.'' Delikanlı nasıl olursa olsun insanlara yaklaşma, onlarla kaynaşma konusunda az önce duyduğu o bir anlık isteğe rağmen şu anda kendisine yapılan bu ilk gerçek çağrı karşısında kişiliğiyle ilgilenen ya da ilgilenmek isteyen her yabancıya karşı duyduğu o eski tiksintiyi duyduğu içindi. Memur, öğrencisiniz demek diye mırıldandı. Ya da eski bir öğrenci, ben de öyle düşünmüştüm. Tecrübe efendim, sayısız tecrübe ve aklıyla övünmek ister gibi parmağını alnına dayadı. Öğrenciydiniz ya da kurslara katılıyordunuz. İzninizle. Ayağa kalktı, sendi dedi, kadehini aldı ve hafif yanlamasına delikanlının sırasına onun yanına oturdu. Sarhoştu ama güzel ve düzgün konuşuyordu. Yalnız arada bir dili dolaşıyor, sözcükleri uzatıyordu. Aylarca kimseyle konuşmamış, konuşmaya susamış gibiydi. Sayın bayım diyerek oldukça ciddi bir tavırla yeniden söze başladı. Yoksulluk ayıp değil, bir gerçek. Sarhoşluğun erdem olmadığıysa daha büyük bir gerçek. Ama sefillik sayın bayım, sefillik yüz karasıdır. Yoksullukta yaratılıştan gelen soylu duygularınızı koruyabilirsiniz. Sefillikte ise asla. Sefil bir kimseyi insanlar aralarından uzaklaştırmak için sopa kullanmazlar, süpürgeyle süpürürler. Onu daha çok aşağılamak içindir bu. Ve hakları da yok değildir böyle davranmakta. Çünkü sefilliğe düştüğünde kişi oğlunun ilk kendisi hazır olmalıdır kendini aşağılamaya. Meyhanenin çıkış noktası da burasıdır işte. Sayın bayım bundan bir ay önce Bay Lebezyatnikov karımı dövdü. Ama karım bana benzemez. Anlatabiliyor muyum? Merakımı bağışlayın ve sormama izin verin. Neva Irmağı üzerindeki saman kayıklarında gecelediğiniz oldu mu hiç? Raskolnikov, hayır hiç olmadı dedi. Nasıl bir şey bu? Bense 5 gecedir orada yatıyorum. Kadehini doldurdu, başına dikti ve düşünceye daldı. Gerçekten de elbisesinin üzerinde ve saçları arasında saman çöpleri gözüküyordu. Büyük olasılıkla 5 gündür ne üzerindeki elbiseyi değiştirmiş ne de yıkanmıştı. Konuşması fazla olmamakla birlikte genel bir ilgi uyandırmıştı meyhanede. Tezgahın arkasındaki çocuklar kikirdemeye başlamışlardı. Meyhanenin sahibi de anlaşılan sırf bu şakacı adamı dinlemek için üst kattan inmiş ve tembel tembel ama önemli bir kişi edasıyla esneyerek uzakça bir köşeye oturmuştu. Marmeladov anlaşılan oldukça iyi tanınıyordu bu meyhanede. Süslü konuşması da meyhanede tanımadığı kişilerle sık sık yaptığı konuşmalar sonucu elde edilmiş bir alışkanlıktı. Bu alışkanlık bazı içkicilerde, özellikle de evlerinde hoşgörüden uzak, baskı altında yaşayanlarda bir gereksinme halini alır. Böylelerinin kendilerini içki topluluklarında haklı çıkarmaya, dahası saygı toplamaya çalışmaları da bu yüzdendir. Meyhaneci oturduğu yerden "Bire maskara" diye söylendi. "Madem memursun, ne diye çalışmıyorsun? Ne diye işine gitmiyorsun?" Marmeladov soruyu sanki Raskolnikov sormuş gibi ona dönerek, "Niçin mi çalışmıyorum? Sayın bayım, niçin mi işe gitmiyorum?" dedi. "Böylesine alçalmış olduğum için yüreğim kanamıyor mu sanıyorsunuz siz? Bir ay önce Bay Lebezyatnikov karımı kendi elleriyle döverken ve ben de oracıkta sarhoş yatarken acaba hiç mi acı çekmedim? Sormama izin verin delikanlı. Acaba hiç başınıza, yani alabileceğiniz umudu olmadan borç para istemek gibi bir şey geldi mi hiç başınıza?" "Gelmiştir. Gelmiştir. Yalnız umudum olmadığını anlayamadım." "Umudunuz olmadan, yani istediğiniz borç parayı size vermeyeceklerini önceden bilerek. Örneğin şu pek iyi niyetli ve pek yararlı yurttaşın size borç vermeyeceğini kesin olarak biliyorsunuz. Hem sorarım size, niçin versin ki bu parayı geri vermeyeceğimi bile bile? Niçin versin? Acıdığı için mi? Ama yeni düşünce akımlarını pek yakından izleyen Bay Lebezyatnikov'un geçenlerde bana anlattıklarına bakılırsa, çağımızda bilim acımayı yasaklamıştır. Bu ekonomi politiğin geçerli olduğu İngiltere'de de böyledir. Sorarım size, neden borç para versin bu adam şimdi? Ve siz onun vermeyeceğini bile bile kapısını çalıyor. Ve Raskolnikov, madem öyle niçin istiyorsunuz?" diye sordu. "Ya gideceğiniz başka bir yer, çalacağınız başka bir kapı yoksa? Her insanın çalabileceği hiç değilse bir kapı olmalıdır. İnsanın ne yapıp edip başvuracak bir yerin bulunması gereken zamanlar oluyor. Benim öz kızım ilk kez vesika almaya gittiğinde ben de kendisiyle birlikte gitmiştim." Marmeladov delikanlının yüzüne tedirgince bakarak söz arasındaymış gibi bekledi. "Çünkü kızım vesikalı çalışarak yaşamını sağlar." Tezgahın arkasındaki iki oğlanın kikirdediğini, meyhane sahibinin de gülümsediğini görünce sakin görünmeye çalışarak aceleyle sürdürdü konuşmasını. "Ne önemi var efendim, ne önemi var? Ben böyle baş sallamalarla utanmam ben. Hele de herkes her şeyi biliyorsa ve ortada hiçbir giz kalmamışsa. Ben her şeyi hor görerek değil, hoş görerek bakmayı öğrendim artık. Varsın öyle olsun, ne yapalım? İşte insan. İzin verin delikanlı. Söyleyebilir misiniz?" "Yo yo, daha güçlü, daha betimleyici dile getirmeliyim düşüncemi. Söyleyebilir misiniz değil, söylemek yürekliliğini gösterebilir misiniz? Evet, şu anda bana bakarak benim bir domuz olmadığımı söylemek yürekliliğini gösterebilir misiniz?" Salondaki kikirdemelerin kesilmesini bekleyen konuşmacı ağır ağır artan bir ciddilik ve ağır başlıkla sürdürdü sözlerini. Evet, hadi ben bir domuzum. Ama o bir hanımdır. Ben hayvan gibi bir şeyim ama karım Katerina Ivanovna yüksek rütbeli bir subayın iyi eğitim görmüş bir kızıdır. Bırakın ben bir alçak olayım ama o yüce ve soylu duygulara sahip bir kadındır. Ama ah birazcık da bana acımayı bilseydi. Ah sayın bayım ah, her insanın başkalarının kendisine acıyabilecekleri bir yanı olmalı. Gel gelelim Katerina Ivanovna yüce gönüllü bir insan olmasına karşın hak tanır bir insan değildir. Saçlarımı yolduğu zaman bunu yüreği parçalandığı için yaptığını ben de biliyorum ama meyhanedekilerin yeniden kikirdediklerini görünce ağır başlıkla ekledi. Hiç utanç duymaksızın yineliyorum delikanlı. Evet karım saçlarımı yolar ama tanrım ne olurdu hiç değilse bir kezcik olsun ama hayır hayır bütün bunlar anlatmaya değecek şeyler değil. Ama bir kezcik de benim istediğim olaydı. Bir kezcik de bana acıyalardı ama yapım bu benim. Doğuştan bir hayvanım ben. Meyhaneci esneyerek doğru söze ne denir dedi. Marmeledo masaya esaslı bir yumruk indirdi. Yapım bu benim. Düşünebiliyor musunuz sayın bayım? Onun çoraplarını bile içkiye yatırdım ben. Dikkat buyurun. Ayakkabılarını demiyorum. Çünkü eşyanın düzenine uygun bir davranış olurdu böylesi. Çoraplarını yatırdım ben içkiye. Tiftik atkısını da yatırdım içkiye. Kendi atkımı değil onunkini. Armağandı kendisine. Oysa oturduğumuz yer çok soğuk. Bu kış üşüttü karım kendisini. Öksürmeye derken kan tükürmeye başladı. 3 küçük çocuğumuz var. Katerina Ivanovna sabahtan gece yarılarına kadar işten işe çalar kendini. Ortalığı temizler, çocukları yıkar temizler. Ondaki bu temizlik düşkünlüğü ta çocukluğundan kalmadır. Oysa ciğerleri zayıf, veremi eğinik ve ben onun acılarını çok iyi duyuyorum. Duymuyor muyum sanıyorsunuz yoksa? Hem de ne kadar çok içersem o kadar iyi duyuyorum. İçmemin nedeni de bu zaten. İçkide acıma ve duygu arıyorum ben. İçiyorum çünkü çok acı çekmek istiyorum. Umutsuzluğa düşmüş gibi başını masaya eğdi. Sonra doğrularak konuşmasını sürdürdü. Delikanlı, sizin de yüzünüzde acıya benzer bir şeyler okuyorum. Daha meyhaneden içeri girdiğiniz anda ayrımsadım bunu ve yine bu nedenle sizinle konuşma girişiminde bulundum. Yani size yaşam öykümü anlatırken amacım, ben anlatmasam da zaten her şeyi bilen şu ayak takımı karşısında kendimi küçük düşürmek için değil, duygulu okumuş bir insandır benim aradığım. Şunu bilmenizi istedim ki karım öğrenimini soyluların devam ettiği bir enstitüde yapmış, okulu bitirme gününde de valinin ve öteki bir takım önemli kişilerin karşısında şalla dans ederek bir altın madalyayla övgü belgesi almıştır. Altın madalyayı sattık gerçi, hem de epey oluyor. Ama övgü belgesi o gün bugün sandıkta öylece durur. Hatta geçenlerde karım onu ev sahibimize gösteriyordu. Aslında ev sahibiyle karımın arası bir gün bile iyi olmamıştır. Ama anlaşılan geçmiş mutlu günlerini dile getirerek birilerinin önünde övünmek istemiş. Kınamıyorum karımı. Hem de hiç kınamıyorum. Onda kalan son anıdır bu. Geri kalan her şey yok oldu gitti. Evet sinirli, gururlu, dediğim dedikçi bir kadındır karım. Yerleri kendisi siler. Kuru ekmek yemeye boyun eğer. Ama kendisine saygısızlık gösterilmesine asla izin vermez. Bay Lebezyatnikov'un kabalığına boyun eğmemesi de bu yüzdendir. Bay Lebezyatnikov kendisine vurduğunda vücudu incindiğinden değil, duyguları incindiğinden yatağa düştü. Birbirinden küçük 3 yetimiyle dul aldım onu. İlk kocası bir piyade subayıymış. Sevişerek evlenmişler. Ama onun uğruna baba evinden kaçmış. Çılgın gibi sevmiş kocasını ama adam kendini kumara çalmış, mahkemelere düşmüş ve ölüp gitmiş. Son zamanlarında karısını da dövmeye başlamış. Belgelere dayanan kesin bilgilerime göre karım onun bu davranışını hiçbir zaman bağışlamamış. Ancak bugün bile ilk kocasını hep gözyaşlarıyla anar. Beni kınayan gözyaşlarıdır bunlar. Ancak ben bu duruma seviniyorum. Seviniyorum çünkü hayalinde bile olsa bir süre için kendini mutlu görmüş oluyor. Kocasının ölümünden sonra uzak, kuş uçmaz, kervan geçmez bir taşra kasabasında 3 küçük yavrusuyla kala kalmış. O sıralar ben de orada bulunuyordum. Çok yoksulluk çekmiş, çok umutsuz durumlara düşmüş. Başından çok şey gelip geçmiş bir adamım ama yine de onların içinde bulundukları durumu anlatamam. Akrabaların hiçbiri istemiyordu onları. Sonra çok çok gururlu bir kadındı. O zamanlar sayın bayım ben de doldum ve ilk karımdan 14 yaşlarında bir kızım vardı. Ve işte böyle bir acıya kayıtsız kalamadım ve ona evlenme teklif ettim. Onun gibi iyi eğitim görmüş, tanınmış bir aile kızının benimle evlenmeye razı olabilmesi için ne korkunç bir sefalet içinde bulunması gerektiğini tahmin edebilir misiniz? Ama razı oldu. Ağladı, hıçkırdı, ellerini ovuşturdu ve razı oldu. Çünkü gidebilecek başka hiçbir yeri yoktu. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın gidebilecek hiçbir yeri bulunmamasının Ne demek olduğunu düşünebiliyor musunuz Sayın Bayım? Hayır, siz bunu daha anlamazsınız. Ve tam bir yıl namussuzca doğruluktan ayrılmadan işimde çalıştım. Ve şuna, önündeki şişeye parmağıyla tıklattı, hiç el sürmedim. Çünkü duyguları olan bir insanım ben. Ama hiçbir işe yaramadı içkiyi bırakmam. Bu arada işimi kaybettim. Benim bir suçum yoktu bunda. Yönetimsel bir takım değişiklikler yapıldı ve ben işimden kovuldum. Böylece de yeniden içkiye çaldım kendimi. Başımızdan geçen türlü serüvenlerden ve uğradığımız sayısız yıkımlardan sonra 1,5 yıl kadar önce şu birbirinden güzel anıtlarla süslü başkentimize geldik. Burada da bir iş buldum kendime. Buldum ve kaybettim, anlatabiliyor muyum? Bu kez ben suçluydum işimi kaybetmemde. Yani yapısal özelliklerim yeniden ortaya çıkmıştı. Şu sıralar Amalia Fyodorovna Lippe-Vehsel adlı bir pansiyoncu kadının evinde bir köşeciye sığındık. Nasıl geçiniyoruz, kirayı nasıl ödüyoruz bir bilgim yok. Bizden başka daha epey insan kalıyor bu evde. İğrenç bir yaşam. Evet, bu arada ilk evliliğimden olan kızım büyüdü. Ama yavrucağın üvey ana elinden neler çektiğini bir ben bilirim. Bu konu üzerinde fazla durmak istemiyorum. Çünkü Katerina Ivanovna her ne kadar yüce duygularla dolu bir kadınsa da pek sinirlidir. Evet, neyse. Anımsanması bile tatlı konular değil bunlar. Kolayca kestirebileceğiniz gibi Sonya herhangi bir eğitim görmedi. 4 yıl kadar önce ben bir şeyler öğreteyim dedim. Coğrafya ve genel tarih üzerinde durduk biraz. Ancak benim de fazla bilgim yoktu bu konularda. Üstelik elimizdeki kitaplar da yetersizdi. Şimdi o yetersiz kitaplar bile kalmadı. Neyse. Böylece bizim eğitim de sona ermiş oldu. İran İmparatoru Kirus'a gelmiştik bıraktığımızda. Yaşı biraz ilerleyince kendisi roman türünden bazı kitaplar okudu. Geçenlerde Bay Lebezyatnikov'dan Leves'in fizyolojisini almış, onu okudu. Herhalde biliyorsunuzdur bu kitabı. Kitabı büyük bir ilgiyle okudu Sonya. Hatta bazı bölümleri yüksek sesle okudu da biz de dinledik. İşte onun bütün eğitimi. Şimdi özel bir konu üzerine size bir soru yöneltiyorum Sayın Bayım. Fakir ama namuslu bir kız namusuyla çalışarak çok şeyler kazanabilir mi? Namuslu bir kız, evet, özel bir takım hünerleri yoksa durup dinlenmeksizin çalışarak günde 15 kopek bile kazanamaz. Resmi bir dairede danışman olan Ivan Ivanovich Klapshutok, duymuş muydunuz adını? Diktirdiği yarım düzine Hollanda keteninden gömleğin parasını vermemekle kalmadı, üstelik bir de gömleğin yaka ölçüsü yanlış alınmış, eğri dikilmiş gibi bahanelerle kızcağızı sille tokat kovaladı. Oysa çocuklar evde açtı. Oysa Katerina Ivanovna yüzünde hastalandığı zamanlarda hep olduğu gibi kırmızı lekeler, ellerini ovuşturarak bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, kızcağıza veryansın ediyordu. Seni gidi hazır yiyici seni. Yiyip yiyip yan gelip yatıyorsun. Çocukların boğazına 3 gündür tek lokma bir şey girmediği bir yerde bu kızcağız ne yiyip içecek oysa? Ben o sırada yatıyordum. Ya da doğrusunu söyleyecek olursak sızıp kalmıştım. Ancak Sonyacığımın sözlerini duydum. Ağzı var dili yok bir kızdır Sonya aslında. Her söze karşılık vermez. Sesi de pek tatlıdır. Sarışın yüzü her zaman soluk, zayıf bir kızcağızdır. Ne yapayım yani Katerina Ivanovna diyordu Sonyacığım. Sokağa düşüp o yollarda mı çalışayım? Zaten kötü bir kadın olan ve poliste epeyce sabıkası bulunan Darya, ev sahibi aracılığıyla 2-3 kez bize gelip Sonya'nın ağzını aramıştı. Katerina Ivanovna da ne var yani dedi. Neyini koruyacaksın? Bir hazineydin sanki. Ama sakın suçlamayın onu Sayın Bayım. Sakın suçlamayın. Düşünüp taşınarak kötü niyetle söylemiş değildi Katerina Ivanovna bunları. Hastalığın verdiği sinirlikle, çocukların 3 gündür aç olmalarının verdiği öfkeyle söylemişti bütün bunları. Onun gerçek düşüncelerini yansıtmaktan çok Sonya'yı aşağılamayı amaçlıyordu. Huyu böyledir onun. Diyelim çocuklar ağlamaya başladılar. Hemen döver onları. Oysa açlıktan ağlamaktadır çocuklar. Neyse efendim. Bir de baktım Soneçka saat 6 filandı, kalktı başörtüsünü örttü, pelerini giydi ve çıktı gitti. Geri döndüğünde saat 9 gibiydi. İçeri girer girmez doğruca Katerina Ivanovna'ya doğru yürüdü ve tek kelime söylemeden elindeki 30 rubleyi masaya onun önüne bıraktı. Ne bir şey söylemiş ne başını çevirip bakmıştı. Evde hepimizin ortak kullandığımız şam kumaşından büyük yeşil bir şal vardı. Gidip onu aldı. Başını yüzünü sımsıkı sarıp kendini yatağa attı. Yüzünü duvara çevirdi. O küçücük omuzları ve cılız vücudu tir tir titriyordu. Bana gelince, sızdığım yerde yatıp duruyordum öylece. Derken Katerina Ivanovna'nın kalktığını gördüm. Evet delikanlı. Kalktı ve tek kelime söylemeden Soneçka'nın yatağı dibinde diz çöküp bütün gece öylece kaldı. Ayaklarını öpüyor, kalkmak istemiyordu. Sonra birbirlerine sarılmış olarak öylece uyuduklarını gördüm. İkisi. İkisi evet. Bense sızdığım yerde yatıyordum. Marmele de o sesi kısılmış gibi sustu. Sonra aceleyle kadehini doldurup başına dikti. Boğazını temizledi. Bir süre sustuktan sonra yeniden başladı. Ve böylece sayın bayım, bir talihsizlik ve bazı kötü yürekli kişilerin ihbar etmeleri sonucu, bunda Darya'nın büyük payı olmuştur. Güya kendisine saygıda kusur etmişiz. Kızım Sonya vesika almak zorunda kaldı. O gün bugündür de vesikayla çalışıyor. Tabii bu nedenle de bizim evde de kalamaz oldu kızcağız. Çünkü buna hem ev sahibimiz Amalya Fyodorovna hem de Bay Lebezyatnikov izin vermiyorlardı. Oysa aynı Amalya Fyodorovna daha önce Darya'ya aracılık ediyordu. İşte Bay Lebezyatnikov'la Katerina Ivanovna arasındaki kavga da Sonya yüzünden çıktı. Oysa Sonya'dan başlangıçta Bay Lebezyatnikov'un kendisi de yararlanıyordu. Sonraları bu iş onuruna mı dokundu nedir? Ben okumuş bir adamım. Böyle bir kızla aynı evde oturamam diye tutturdu. Katerina Ivanovna böyle bir lafın altında kalamazdı tabii. O da Sonya'dan yana oldu. Böylece kavga çıktı. Şimdi Soneşka ancak hava karardıktan sonra gelebiliyor bize. Katerina Ivanovna'yı avutuyor, eskisinden de daha çok para veriyor. Kendisi Terzi Kopernovumov'un evinde bir oda kiraladı, orada kalıyor. Kopernovumov topal ve kekemedir. Kalabalık bir ailesi vardır ve aile üyelerinin tümü kekemedir. Karısı bile kekemedir. Ve bunlar tüm aile tek bir odada kalırlar. Sonya onlardan tahta bir perdeyle ayrılmış ayrı bir odada kalır. Evet. Yoksul ve kekeme bir aile, evet. O sabah kalkar kalkmaz paçavralarımı üzerime geçirdiğim gibi duaya durdum. Sonra da doğruca Ekselans İvan Apanasyeviç'e gittim. Ekselans İvan Apanasyeviç'i tanır mısınız? Hayır mı? O zaman Tanrı'nın bir mübarek kulunu tanımıyorsunuz demektir. Bir mumdur İvan Afanasyeviç. Tanrı'nın önünde damla damla eriyen bir mum. Beni dinlemek lütfunda bulunduktan sonra gözyaşları içinde daha önce sana olan güvenimi boşa çıkarmıştım Marmeladov dedi. Ama tüm sorumluluğu yüklenerek seni yeniden işe alacağım, unutma bunu. Ve hadi şimdi çekil git. İçimden ayağını bastığı yerlere yüz sürdüm. İçimden yaptım bunu çünkü yeni devlet anlayışına sahip aydın düşünceli bir yüksek memur benim gerçekten böyle bir şey yapmama izin vermezdi. Eve döndüm, yeniden memuriyete girdiğimi, maaş alacağımı söyleyince aman tanrım nasıl sevindiler anlatamam. Marmeladov çok heyecanlanmıştı. Bu nedenle yeniden sustu. Bu arada meyhaneye zaten epeyce sarhoş olan bir grup girdi. Kapının ağzında bir eğlence için kiralanmış biri laterna çalmaya, 7 yaşlarında bir çocuk da çatlak bir sesle hutoroku söylemeye başladı. Bir gürültüdür kaplamıştı ortalığı. Meyhaneci ile garsonlar hemen yeni gelenlere doğru yöneldiler. Marmeladov hiç ilgilenmemişti sarhoşlarla. Yeniden başlamıştı anlatmaya. Ancak iyiden iyiye gevşemiş gibiydi. Yine de sarhoşluğu arttıkça konuşmaya olan iştahının da arttığı görülüyordu. Yakın geçmişte işinde gösterdiği başarıları anımsaması kendisini canlandırmış, hatta yüzü aydınlanır gibi olmuştu. Raskolnikov masa arkadaşını dikkatle dinliyordu. Bu anlattıklarım bundan 5 hafta önceydi. Katerina Ivanovna ile Sonechka yeniden memuriyete girdiğimi öğrendiklerinde aman tanrım yere göğe konduramadılar beni. Eskiden hayvanmışım gibi davranırlardı bana. Söverler horlarlardı. Şimdi ise parmaklarının ucuyla basarak yürüyorlar. Çocukları sus Semyon Zahariç işinde yoruldu dinleniyor diyerek susturuyorlardı. Sabahları işe gitmeden önce kahve ve krema veriyorlardı. Hem de katıksız krema vurmaya başlamışlardı duyuyor musunuz? Üstüme başıma çeki düzen vermem için gerekli olan 11 ruble 50 kopeyi nereden bulduklarını da bir türlü anlayamadım. Son derece şık papuçlar, çok güzel bir plastron ve yine şık bir frak. Hepsini 11,5 rubleye almışlar. İşe başladığımın ilk günü öğleyin eve geldiğimde ne göreyim? Katerina Ivanovna o güne değin soframızın bilmediği 2 çeşit yemek hazırlamış. Çorba ve etli turp. Doğru dürüst bir elbisesi de yoktu kadıncağızın. Oysa o gün konukluğa gider gibi giyinmişti. Ama yeni alınmış şeyler değil öylesine. Yoktan var etmesini çok iyi bilir zaten. Saçlarını taramış, tertemiz bir yakalık takmış, kollarında kolluklar, gençleşmiş, güzelleşmiş, apayrı bir kadın olup çıkmış. Canım kızım Soneçkan bize yalnızca paraca yardım ediyordu. Şu sıralar size sık sık gelmem doğru olmaz diyordu. Kimsenin görmemesi için hava karardıktan sonra gelirim. Duyuyor musunuz? Öğleden sonra biraz kestirmek için eve gelmiştim. Ne oldu biliyor musunuz? Katerina Ivanovna dayanamadı. Daha 1 hafta önce saç saça baş başa kavga ettiğimiz ev sahibimiz Amalya Fedorovna'yı kahve içmeye çağırdı. 2 saat fısıldaşıp durdular. Semyon Zahariç işe girdi, aylık alıyor. Ekselans'a gitti doğruca. Ekselans kendisini kapıda karşılamış ve bütün öteki ziyaretçileri beklemelerini söyleyip herkesin gözü önünde Semyon Zahariç'in elinden tutarak odasına götürmüş. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Gerçi bazı zayıflıklarınız olmadı değil demiş ekselans. Ama biz Semyon Zaharic sizin eski hizmetlerinizi unutmuş değiliz. Öte yandan yokluğunuzda işlerimiz tümden aksamıştı. Duyuyor musunuz? Şimdi madem ki söz veriyorsunuz, bu kez sizin soylu sözünüze güveniyorum. Hiç kuşkusuz bunların tümü de karımın uydurmalarıydı. Ancak hopbalığından ya da övünmek için uydurmuş değildi bunları. Hayır, söylediği her söze inanıyordu o. Yarattığı hayallerle kendini avutmaya çalışıyordu. Hey tanrım, ama ayıplamıyorum ben onu. Evet, ayıplamıyorum. 6 gün önce ilk maaşımı 23 ruble 40 kopeyik aldım ve götürüp hepsini kendine verdim. Bunun üzerine, ah seni bızdık dedi bana. Ve bunu ikimiz yalnızken söyledi, anlarsınız ya. Ama oysa ben ne yakışıklı sayılırım ne de doğru dürüst bir eş. Ama hayır, o yine de benim yanağımdan makas alıyor ve ah seni bızdık diyor. Marmele de o sustu. Gülümsemek ister gibiydi. Ama birden çenesi titremeye başladı. Yine de kendini tuttu. Bu meyhane, bu düşkünlük, saman kayıklarında geçirilen 5 gece, içki şişeleri, karısına ve ailesine duyduğu sevgi dolu bağlılık Raskolnikov'u müthiş şaşırtmıştı. Onu dikkatle dinliyor, ancak anlattıklarından rahatsızlık duyuyordu. Meyhaneye girdiğine gireceğine de pişman olmuştu. ''Sayın bayım, sayın bayım!'' diye bağırarak yeniden söze başladı Marmeladov. Kendini toparlamıştı. O, ''Sayın bayım, özel yaşamımla ilgili bu değersiz ayrıntıları belki başkaları gibi siz de gülünç buluyor, sıkılıyorsunuz. Ama bunlar benim için ne sıkıcı ne de gülünç şeyler. Çünkü ben bunları duyabiliyorum. Çünkü yaşamımın o cennet günlerini, bütün o geceyi ben de kanatlanmışçasına bir mutluluk içinde geçirdim. Yani bozulan aile yaşamımı nasıl düzene koyacağımı düşündüm. Çocuklarımı nasıl giydirip kuşatacağım? Karımı nasıl rahata erdireceğim? Biricik kızımı düştüğü çirkeften kurtarıp aile yapısına nasıl döndüreceğim? Ve daha bir sürü başka şey. Bu kadarı da çok görülmemeli bayım. Evet benim sayın bayım. Marmeladov birden irkilir gibi oldu. Başını kaldırdı ve masa arkadaşının yüzüne dik dik baktı. Evet efendim. Ertesi gün, yani bundan 5 gece önce, bütün bu hayallerin üzerine bir hırsız gibi kurnaz bir düzenle Katerina Ivanovna'dan sandığın anahtarını çaldım. Kendisine teslim ettiğim aylığımdan arta kalan paraları ne kadar olduğunu anımsamıyorum, aşırdım. Şimdi şu halime bakın. 5 gündür evde yokum. Ailem beni arıyordur, işime son verilmiştir. Fırakım Mısır Köprüsü'nün oradaki meyhanede rehin kaldı. Şu üzerimde gördüklerimi de güya fırakıma karşılık aldım. Kısacası her şey bitti. Marmeladov yumruğuyla alnına vurdu. Dişlerini gıcırdattı. Gözlerini yumdu ve dirseklerinin üzerinde masaya iyice abandı. Ama bir dakika sonra yüzü tümüyle değişti. Yapmacık bir kurnazlık ve aşırı küstahlık okunan bakışlarını Raskolnikov'a dikerek gülümsedi. Bugün de Sonya'daydım. Kafayı çekmek için para istedim. Meyhaneye son gelenlerden biri, "O da verdi mi?" diye bağırdı ve müthiş bir kahkaha patlattı. Marmeladov yine özellikle Raskolnikov'a seslenerek şu şişeyi onun parasıyla aldım dedi. Bütün parası buydu, gözümle gördüm. Son 30 kopeğini getirip kendi eliyle verdi. Hiçbir şey söylemedi. Öylece susup yüzüme baktı. İnsanları aşağılamak, küçük görmek bu dünyaya özgü. Öbür dünyada tıpkı Sonechka'nın yaptığı gibi üzülür ağlarlar. Ama böylesi sessizce yüzünüze bakılması da daha acı oluyor. Evet 30 kopeğik. İyi ama bu para onun için de gerekli değil miydi? Siz ne dersiniz canım efendim? Temizliğe özen göstermesi gerek onun. Bu özel temizlik için gerekli para, anlarsınız ya, anlıyor musunuz? Bir takım kremler falan olmazsa olmaz. Eteği kolay ister. Pabuçları gösterişli olmalı. Hani bir su birikintisinden geçerken bacağını falan gösterebilmek için. Bu özel temizliğin nasıl bir şey olduğunu anlıyor musunuz bayım? Anlıyor musunuz? Ama ben öz babası kafayı çekmek için onun son 30 kopeğine el koyuyorum. Ve işte içiyorum. İçtim bile. Peki ama benim gibi birine acınır mı? Acınır mı ha? Siz örneğin bayım, acıyor musunuz bana? Söyleyin bayım, acıyor musunuz? Acıyor musunuz? Bardağını doldurmak istedi ama şişesi artık boşalmıştı. Yeniden yanlarında beliren meyhaneci, sana kim acır be diye bağırdı. Birden bir kahkaha, hatta sövgü sahnağı kapladı ortalığı. Meyhanecinin sözlerini duyanlar da duymayanlar da eski memurun yüzüne bakıp gülüyorlar, sövüyorlardı. Marmeladov, coşkunun doruğuna ulaşmak için sanki bu sözleri bekliyormuşçasına bir elini ileri uzatarak yeniden doğruldu ve acımak diye bağırdı. Bana niye acınsın? Diyorsun ki sana ne diye acısınlar? Evet, bana acımak için bir neden yok. Acımak ne? Acımak ne? Çarmıha germek gerek beni. Çarmıha ger onu ey büyük yargıç. Çarmıha ger ve sonra acı. O zaman çarmıha gerilmek için kendi ayaklarımla gelirim sana. Çünkü ben sevinçlere değil, aşağılanmalara ve gözyaşlarına susamış bir insanım. Ve sen içki satıcısı. Senin şu şişen bana zevk mi veriyor sanıyorsun? Ben bunu şişenin dibinde aşağılanmayı aradım. Aşağılanmayı ve gözyaşını. Buldum da aradığımı. Buldum ve tattım. Acımak. Bize ancak herkese acıyan acıyabilir. Herkesi ve her şeyi anlayan o tektir ve en büyük yargıçtır. O büyük gün geldiğinde soracaktır. Veremli ve kötü yürekli analığına yardım eden, bir başkasının çocuklarını bağrına basıp özünden bilen o kız nerede? Canavarlıklarından korkmadan o iğrenç sarhoşa, babasına acıyan o kız nerede? Ve diyecektir, gel, seni zaten bağışlamıştım, daha önce. Şimdi de çok sevildiğin için günahların bir kez daha bağışlanıyor. Ve son yamı bağışlayacak. Bağışlayacak biliyorum. Geçenlerde ona gittiğimde hissettim bunu. Herkesi yargılayacak ve bağışlayacak. İyileri de, kötüleri de, bilgeleri de, usluları da. Herkesin işi bittiğinde sıra bize gelecek. Şimdi de siz gelin bakalım diyecek. Şimdi de siz gelin bakalım diyecek. Sarhoşlar, zayıf iradeliler, reziller, siz gelin. Ve biz utanmadan varıp huzurunda duracağız. Ve o diyecek, domuzlar, domuzlar, insan suretindeki hayvanlar, hayvan damgasını taşıyanlar, siz de gelin bakalım, Tanrım diyecekler. Tanrım, bunları niçin kabul ediyorsun? Ve o diyecek, onları kabul ediyorum. Ey bilgeler, onları kabul ediyorum. Ey akıllılar, çünkü onların hiçbiri kendini buna değer görmüyor. Ve bize kollarını açacak ve biz önünde yerlere kapanacağız, ağlayacağız ve her şeyi anlayacağız. O zaman her şeyi anlayacağız. Ve herkes anlayacak. Katerina Ivanovna da, o da anlayacak. Tanrım, her şeyin, herkesin üzerinde senin o tanrısal düzenin egemen olacak. Ve Marmeladov tükenmiş, gücünü yitirmiş bir halde masanın üzerinde yığıldı kaldı. Derin bir düşünceye dalmış gibiydi. Kimseye bakmıyordu. Sözleri bir parça etki uyandırmışa benziyordu. Bir dakika kadar tam bir sessizlik oldu. Ancak hemen sonra eskisi gibi gülmeler, sövmeler başladı. Herkesi yargıladı. Palavracı, memura hele ve benzeri ve benzeri. Marmeladov birden başını kaldırdı ve Raskolnikov'a dönerek ''Gidelim bayım'' dedi. ''Götürün beni. Kazyol'un evi hemen şuracıktaki avluda. Katerina Ivanovna'ya gitmenin zamanı geldi.'' Raskolnikov çoktandır gitmek istiyordu. Öte yandan Marmeladov'a yardım etmeyi kendisi de düşünmüştü. Marmeladov'un bacakları çenesi gibi güçlü çıkmamıştı. Olanca ağırlığıyla delikanlının üzerine abanmıştı. Gidecekleri yer 200-300 adım uzaktaydı. Eve yaklaştıkça sarhoşun utanç ve korkusu artıyordu. ''Korktuğum Katerina Ivanovna değil'' diyordu heyecan içinde. ''Saçlarımı yolmaya başlayacağından da korkmuyorum. Saç nedir ki? Tükür gitsin içine. Hatta keşke saçlarımı yolsa, şükrederim buna. Benim asıl korktuğum gözleri, gözlerinden korkuyorum.'' Yanaklarındaki kırmızı lekelerden de korkuyorum. Bir de solumasından korkuyorum. Bu tür hastaların heyecanlandıklarında nasıl soluduklarını gördün mü sen hiç? Çocukların ağlamalarından da korkuyorum. Çünkü eğer Sonya karınlarını doyurmadıysa o zaman bilemem artık. O zaman neler olur? Dayaktan hiç korktuğum yok. Bil ki bayım, dayağın böylesi bana acı değil zevk verir. Çünkü ben kendim duramam dayak yemeden. İyidir dayak, varsın dövsün. Ruhum rahatlar hiç değilse. Dayaktan iyisi yoktur. İşte geldik. Kazyol'un evi. Zengin bir Alman. Çilingirlik yapar. Yukarı çıkar beni. Avludan girip 4. kata doğru çıkmaya başladılar. Merdiven yükseldikçe karanlıklaşıyordu. Saat aşağı yukarı 11'di. Gerçi Petersburg'da bu mevsimde gerçek gece karanlığı yoktur ama yine de üst kat merdivenleri çok karanlıktı. En üst katta merdivenlerin sonunda kapı açıktı. Küçük bir mum parçası 10 adım boyundaki sefil bir odayı aydınlatıyordu. Merdiven sahanlığından bütün odanın içi görünüyordu. Başta çocuk bezleri olmak üzere her şey darmadağın oraya buraya atılmış durumdaydı. Dip köşeye yırtık bir çarşaf gerilmişti. Besbelli arkasında bir karyola vardı. Zaten tüm odada da iki sandalye, müşamba kaplı çok eski bir divan ve bunun önünde de boyasız, örtüsüz bir mutfak masası vardı. Masanın bir ucunda demir şamdan içinde iç yağından yapılmış küçük bir mum parçası yanıyordu. Görünüşe göre Marmeladov bu odada bir köşede değil, ayrı bir odada kalıyordu. Ama onun odası da öteki odalara geçmeye yarayan antre gibi bir yerdi. Amalia Lip ve Vessel'in evinin öteki daire ya da bölmelerine açılan kapı aralıktı. İçeriden gürültüler, bağırışmalar geliyordu. Kimileri de kahkaha atıyordu. Anlaşılan kağıt oynuyor, çay içiyorlardı. Arada bir açık saçık sözler duyuluyordu. Raskolnikov Katerina Ivanovna'yı hemen tanıdı. Korkunç denecek zayıflıkta, ince, oldukça uzun boylu, endamlı bir kadındı. Koyu kumral saçları hala çok güzeldi ve yanaklarındaki kırmızılıklar gerçekten de birer lekeyi andırıyordu. Ellerini göğsüne bastırmış, dudakları kupkuru, düzensiz, kesik kesik soluyarak küçücük odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Gözleri bir humva nöbeti geçiriyormuşçasına ışıldıyordu. Ama bakışları sert ve hareketsizdi. Tükenmekte olan mumun son ışınlarının oynaştığı bu veremli ve heyecanlı yüz, insanın üzerinde korkunç bir etki bırakıyordu. 30 yaşlarında kadar görünmüştü kadın Raskolnikov'a. Gerçekten de Marmeladov'un dengi olamazdı. İçeri girenleri duymamıştı. Ne görüyor ne duyuyordu sanki. Kendinden geçmiş gibiydi. Oda boğucu sıcak olmasına rağmen pencereyi açmamıştı. Merdivenlerden pis bir koku geliyordu. Ama oraya açılan kapıyı da kapatmamıştı. Evin iç bölmelerine açılan kapıdan yoğun bir sigara dumanı geliyor, kadın öksürüyor ama kapıyı kapamıyordu. 6 yaşında kadar görünen en küçük kız iki büklüm oturduğu yerden başını divana dayamış uyuyordu. Kızdan bir yaş büyük biri olan köşede titriyor ve ağlıyordu. Az önce dayak yediği belliydi. 9 yaşındaki büyük kızsa çöp gibi kollarıyla ağlayan kardeşinin boynuna sarılmıştı. Uzunca boylu ve kibrit gibi incecik bir kızdı bu. Sırtında lime lime olmuş bir entari vardı. Çıplak omuzlarında diz kapaklarını bile açıkta bıraktığına bakılacak olursa kendisine en az 2 yıl önce dikilmiş eski bir pelerinle örtmüştü. Kulağına bir şeyler fısıldayıp yeniden ağlamaya başlamaması için elinden geleni yapıyordu. Bir yandan da korku dolu kocaman kara gözleriyle annesini izliyordu. Zayıf ve korkmuş yüzünde gözleri olduğundan da iri ve kara görünüyordu. Marmeladov oda kapısının eşiğinde diz çöküp Raskolnikov'u hafifçe ileri doğru itti. Kadın karşısında tanımadığı birini görünce şaşkınlıkla durdu. Dalgınlığından silkinmişti. Bu yabancının odalarına niçin girdiğini anlamak ister gibiydi. Fakat hemen odalarının bir geçit yeri olması yüzünden bu adamın da bir başka odaya gitmekte olabileceğini düşündü ve artık Raskolnikov'a daha fazla önem vermeyerek kapamak için merdivenleri açılan kapıya doğru yürüdü. Tam kapının önünde diz çökmüş kocasını görünce bir çığlık attı. "Ya!" diye haykırdı büyük bir öfkeyle. "Döndün demek. Alçak! Canavar herif! Paralar nerede? Boşalt ceplerine bakayım. Elbisesini de değiştirmiş. Nerede elbisen? Paralar nerede? Konuşsana!" Aramak için üzerine atıldı. Marmeladov arama işini kolaylaştırmak için uysal, uslu kollarını iki yana açtı. Ancak tek kopeyk bile çıkmadı üzerinden. "Ne yaptın paraları?" diye bağırdı kadın. "Aman tanrım! Yoksa hepsini içkiye mi yatırdın? Tam 12 ruble vardı sandıkta." Birden kudurmuşa döndü. Kocasının saçlarından yakaladığı gibi odanın içinde sürüklemeye başladı. Marmeladov ise kendiliğinden dizüstü sürünerek onun işini kolaylaştırıyordu. "Hoşuma gidiyor bu benim," diye bağırıyordu bir yandan da. Sarsıla sarsıla sürükleniyordu. Hatta bir ara alnını döşemeye çarpmıştı. "Hiç acı duymuyorum, tam tersine hoşuma gidiyor, sayın bayım, hoşuma." Yerde uyuyan çocuk uyanmış ağlamaya başlamıştı. Köşede ağlamakta olan çocuk da kendini tutamadı. Bir çığlık atarak ablasına doğru atıldı. Durumu korkunçtu. Şok geçiriyormuşçasına tir tir titriyordu. Büyük kız da kendinden geçmiş gibiydi, o da titriyordu. Zavallı kadın umutsuzluk içinde olanca soluğuyla haykırıyordu. "İçtin ha, hepsini içtin. Elbiselerini bile içkiye yatırdın." Ellerini ovuşturarak çocukları gösterdi. "Oysa bunlar burada aç. Aç, anlıyor musun? Ah tanrım, bu nasıl hayat böyle?" Birden Raskolnikov'un üzerine atıldı. "Ya siz utanmıyor musunuz? Birlikteydiniz meyhanede, değil mi? Sen de onunla içtin, değil mi? Sen de. Defol." Delikanlı hiçbir şey söylemedi ve hemen çıkmaya davrandı. Bu sırada iç kapı ardına kadar açıldı. Meraklı birkaç kişi başlarını uzatıp içeri bakmaya başladı. Sigaralı, pipolu, başları bereli, arsız arsız gülüşen insanlardı bunlar. Ellerinde oyun kağıtlarıyla önleri açık, robe de chambre'lı kişiler, uygunsuz denecek kadar açık saçık giyinmiş bir takım gölgeler göründü. Özellikle Marmeladov'un yerde sürüklenirken söylediği "ben bundan zevk alıyorum" sözleri onları neşelendirmiş, güldürmüştü. Hatta kimileri yavaş yavaş odaya bile girmeye başlamışlardı. Sonunda iç karartıcı bir çığlık duyuldu. Bu, kendi anlayışına göre düzeni sağlamak, sövüp sayarak verdiği emirlerle belki 100. kezdir, hemen yarın odayı boşaltması için mutsuz kadıncağızı korkutmak amacıyla ileri doğru kendisine yol açan ev sahibesi Amalia Lippe-Zehvel'den başkası değildi. Raskolnikov odadan çıkarken bir ara elini cebine sokup meyhanede bozdurduğu rubleden arta kalan bakır paralardan eline ne kadar geçtiyse avuçlayarak kimseye göstermeden pencerenin önüne bıraktı. Ama daha merdivenlerdeyken aklı başına geldi ve geri dönüp parayı almak istedi. Saçmalık benim bu yaptığım diye düşündü. Onların son yaları var. Oysa para asıl bana gerekti. Ancak geri dönüp bıraktığı yerden parayı almak olanağı kalmadığını, olsa bile kendisinin bunu yapmayacağını düşünerek elini salladı ve evinin yolunu tuttu. Sokakta yürürken acı acı gülümseyerek Sonya'ya krem gerekli diye düşündü. Bu temizlik de paraya bağlı. Hem belki Sonya iflas da edebilir günün birinde. Çünkü kaplan avcılığında ya da altın arayıcılığında söz konusu olan risk bu işte de var. Oysa birkaç kuruş bırakmasaydım yarın belki hepsi aç geçirecekti. Hey gidi Sonyacık. Esaslı define bulmuşlar doğrusu kendilerini. Yararlanıyorlardı. Hem de iyi yararlanıyorlar. Alışmışlar da buna. Ağlıya sızlıya da olsa alışmışlar. İnsanoğlu denen aşağılık yaratığın alışamayacağı hiçbir şey yok galiba. Dalıp gitmişti. İyi ama ya ben yanılıyorsam diye haykırdı birden. İnsanoğlu aşağılık bir yaratık değilse ya. Ya genel olarak tüm insanlık, tüm insan soyu, o zaman geri kalan her şey bir boş inançtan, kuruntuya dayanan bir korkudan başka bir şey değil. O zaman hiç engel yok. Zaten olmaması da gerekir. İkinci bölümün sonu.